Ayrım 42, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 415. 32. Bölüm. Pino önce Dolly Stottlemyre'ı buldu. General Lears'in metresinin üstünde hala fil dişi sabahlığı vardı. Dolly'nin göğüsleri arasındaki kan krizantem çiçeği gibi açmış, boynunu bükmüş ve ardından kurumuştu. Terlikleri yoktu, gözleri ve ağzı aralıktı ve ölüm sonrası katılık başlamıştı. Parmakları baş parmaklarını sıkarken donmuştu. Kırmızı ojeleri kızıl gerdan yumurtasını andıran teninde iyice parlak görünüyordu. Pino başını kaldırdığında Anna'yı gördü. Gözleri yaşlarla buğulandı. Tüm bendiğini kaplayıp göğsünden ve soluk borusundan taşmaya çalışan duygularını baskılamaya çalışırken kesik kesik ve düzensiz nefes alıyordu. Ağzı açıktı, dudakları kederin sessiz sözcüklerinin şeklini almıştı. Yürüdü ve Anna'nın yanına çöktü. Anna'nın göğsünün altında kurşun deliği vardı ve çıplak karnında Dolly'ninkine benzer bir kan çiçeği açmıştı. Gerillaların dudaklarını daha cafcaflı göstermek için kullandığı aynı kırmızı rujla alnına fahişe yazılmıştı. Pino bakışlarını yere çevirirken çaresizlikle dolmuştu. Keder içinde yutkunuyor ve yaşadığı kayıpla titriyordu. Kafur kesesini dudaklarına ve burnuna götürdü. Koridordaki berbat kokunun içinde nefes alırken kesenin ağzını açıp kafuru kenara koydu. Onu yeniden hatırladı. Anna haline getirene kadar mendille Anna'nın alnındaki ve dudaklarındaki ruju sildi. Mendili kenara koydu, ellerini kavuşturdu ve ölümünün kokusunu ciğerlerine derin derin çekerek onu izledi. "Oradaydım," dedi Pino. "Ölümünü gördüm. Ama hiçbir şey söylemedim. Anna, ben..." İki büklüm olmuş, gözleri acıyla yaşarmıştı. "Ne yaptım ben?" diyeydi. "Ne yaptım?" Yanaklarından gözyaşları süzülürken kalçalarının üstünde bir ileri bir geri sallanarak aşkının enkazına baktı. "Sana ihanet ettim," dedi Pino boğulur gibi. "Noel arifesinde ne olursa olsun sen benim yanımdaydın. Ama ben senin yanında olamadım. Ben nedenini bilmiyorum. Kendime bile açıklayamıyorum bunu. Keşke o duvarın dibinde senin yanında olsaydım Anna." Anna'nın yanına çömelmiş dururken ne zamanın ne de yanından geçip giderken Anna'nın kırpılmış saçlarına bakarak fısıltılar halinde yorum yapan insanların farkındaydı. Hiçbir şey umurunda değildi. Artık Anna'yı yaralayamazlardı. Pino Anna'nın yanı başındaydı ve artık kimse onu yaralayamazdı. "Pino!" Omzunda bir el hissedip başını kaldırdığında dayısıyla babasını gördü. "Biz her şeye sahip olacaktık baba," dedi Pino şaşkınlık içinde. "Aşkımız sonsuza dek sürecekti. Biz bunu hak etmedik." Michele'nin gözlerine yaşlar bürümüştü. "Çok üzgünüm Pino. Albert az önce anlattı." "İkimiz de çok üzgünüz," dedi dayısı. "Ama şimdi gitmemiz gerek. Sana bunu söylemeyi hiç istemezdim ama onu artık burada bırakmamız gerek." Pino ayağa kalkıp dayısını öldüresiye dövmek istedi. "Ben onun yanında kalacağım." "Kalamazsın," dedi Michele. "Onu gömmem gerek baba. Cenaze töreni olmalı." "Bunu yapamazsın," dedi Albert dayı. "Gerillalar cesetlere sahip çıkanların kimliğini araştırıyor. Senin de işbirlikçi olduğunu düşünürler." "Umurumda bile değil," dedi Pino. "Bizim umurumuzda," dedi Michele sertçe. "Bunun zor olduğunu biliyorum oğlum ama..." "Biliyor musun?" diye bağırdı Pino. "Eğer burada yatan annem olsaydı onu bırakır mıydın?" Babası sinip geri çekildi. "Hayır, ben..." Albert dayı onu durdurdu. "Pino, Anna da böyle olmasını isterdi." "Anna'nın bunu isteyeceğini nereden biliyorsun?" "Çünkü o Noel arifesinde mağazaya geldiğinizde seni nasıl sevdiğini gözlerinde gördüm. Onun uğruna ölmeni istemezdi." Pino yeniden hislenerek Anna'ya baktı. "Ama bir cenaze töreni, bir mezar taşı bile olmayacak." "Şapeldeki adama sahip çıkılmayan cesetlere ne yaptıklarını sordum. O da Kardinal Schuster tarafından kutsanacaklarını, yakılıp gömüleceklerini söyledi," dedi Albert dayı. Pino'nun başı yavaşça öne ve arkaya sallandı. "Ama ben onu nerede mi göreceksin?" dedi babası. İkinizin de çok mutlu olduğu yerlere gideceksin. Anna hep oralarda olacak. Sana söz veriyorum. Pino Anna ile raylarda durdukları, Anna'nın Pino'nun başında bant varken fotoğrafını çektiği ve her şeyin güllük gülistanlık göründüğü Como Gölü'nün güneybatısında Çernobio'daki o küçük parkı düşündü. Anna'nın soğuk yüzüne baktı. Onu böylece bırakmak ikinci ihanet olacaktı ve bunun affı yoktu. Pino, dedi babası usulca, geliyorum baba. Burnunu çekti, mendille gözlerini silince Anna'nın rujunun bir kısmı yüzüne bulaştı. Daha sonra gözyaşı lekeli mendili Anna'nın süt yenine sıkıştırdı. Seni sevdim Anna diye düşündü. Seni sonsuza dek seveceğim. Sonra eğildi, onu öptü ve vedalaştı. Pino'nun dizlerinde derman yoktu. Koluna giren dayısı ve babasıyla oradan çıkarken arkasına bakmadı, bakamadı. Baksaydı bir daha hareket edemezdi. Şapele döndüğünde kimsenin yardımı olmadan yürüyebiliyordu. Anna'yı generalin hayatını kurtardıktan sonraki gece Dolly'nin mutfağındaki haliyle hatırlayıp ona çocukken babasıyla denizde geçirdiği doğum günü sabahından söz edişini düşünerek cesedini hafızasından silmeye çalışıyordu. Bu anı Mario'yu kefenleyip üst galerideki cesetleri kontrol eden gerillalara götürme sürecinin geri kalanını atlatmasını sağladı. Gerillalar Mario'nun üniformasını tanımış, geçmelerine izin vermişlerdi. Bir at arabası vasıtasıyla cesedi şehre götürerek aile dostu bir cenaze levazımcısına teslim ettiler. Eve ancak karanlık çöktükten sonra ulaşabildiler. Pino yorgunluktan, kederden, açlıktan ve susuzluktan dört dönüyordu. Yemek yemek için kendini zorladı ve çok fazla şarap içti. Önceki gece gibi yatağına gittikten sonra kısa dalga radyoyu parazitli bir kanala ayarladı. Gözlerini kapadı ve Anna'yı rüyalarında yeniden canlı görmek için dua etti. Ama Anna o gece hayatta değildi. Pino rüyasında Anna'nın öldüğünü ve Cimitero Monumentale'nin alçak galerilerinde tek başına yattığını gördü. Göz kapaklarının arkasından karanlık bir yerde yukarıdan gelen ışığın etkisiyle görür gibi onu görmeyi başardı. Rüyasındaki kendisi Anna'ya yaklaşmaya her çalıştığında Anna daha da uzaklara kaçıp gidiyordu. Bu gaddarlık onu acı içinde ağlattı. Pino uyandığında Anna'nın öldüğü kabusuyla yeniden sarsıldı. Nefes nefese kalmıştı ve patlayacağı korkusuyla ter içinde başını tuttu. Anna'yı aklından çıkarmaya çalıştı ama yapamadı ve uyuyamadı da. Uykusu kaçmıştı. Ya anılar ve pişmanlıklar onu paramparça ederken öylece uzanacaktı ya da yürüyecek ve hareketin çocukluğundaki gibi zihnini yatıştırmasına izin verecekti. Pino saatine baktı. 29 Nisan 1945 Pazar günü. Saat sabahın 3'üydü. Giyindi evden çıktı. Merdivenlerden inip boş lobiden geçti. Gece karanlıktı ve San Babila'dan kuzeye doğru Mario'nun cansız bedenini cenaze töreni için eve getirirken kullandıkları rotaya yakın bir rotadan ilerlerken sokak lambaları tek tüktü. Saat 4'ü 10 geçerken Cimitero Monumentale'ye varmıştı. Gerillalar onu durdurup kimliğini kontrol etti. Onlara nişanlısının içeride olduğunu söyledi. Biri cesedin orada olduğunu görmüştü. ''Onu nasıl göreceksin?'' diye sordu nöbetçilerden biri. Diğer nöbetçi sigara yaktı. ''Kibritlerinizden 3 tanesini bana verebilir misiniz?'' ''Hayır.'' ''Hadi ama Luigi'' dedi ilk nöbetçi. ''Çocuk ölen sevgilisini bulmaya çalışıyor. Tanrı aşkına.'' Luigi sigarasından uzun bir nefes aldı, iç çekti ve Pino'ya kutuyu attı. ''Tanrı sizi kutsasın, signore'' dedi Pino ve hızla piyazzanın karşısına geçip revaklara doğru ilerledi. Cesetlerin arasında yürümektense etraflarından dolanıp onu Anna'nın yattığı uzun koridora götüren kapıdan geçti. Anna'yı gördüğünü düşündüğü yere vardığında kibritlerden birini yakıp etrafına tuttu. Anna yoktu. Etrafa bakınıp yönünü tayin etmeye çalıştı ve başaramadı. Kibrit söndü. 3 metre daha yürüyüp bir kibrit daha yaktı. Anna yoktu, burada kimse yoktu. Galerinin zemini, Anna'nın bulunduğu yerin her iki tarafında da en az 12 metre boyunca boştu. Sahipsiz cesetler gitmişti. Anna gitmişti. Durumun kesinliği karşısında Pino boğulacak gibi oldu. Duvarın dibine çöküp gözyaşları bitene kadar hıçkırarak ağladı. En sonunda merdivenlerden inip anıt şapelden uzaklaştığında Anna'nın ölümünün yükünün hiçbir zaman kurtulamayacağı bir esaret olduğunu hissetti. ''Onu buldun mu?'' diye sordu nöbetçi. ''Hayır'' dedi Pino. ''Babası benden önce davranmış olmalı. Triesteli bir balıkçıydı.'' Askerler birbirlerine baktılar. ''Öyle olsa gerek'' dedi Luigi. ''Babasıyladır.'' Pino şehrin içinde amaçsızca gezerken artık gerilla güçlerinin yoğun bir şekilde koruduğu garın önünden geçti. Aydınlatılmamış bir alana girip nerede olduğuna dair en ufak bir fikri bile kalmayana kadar yürüdü. Ama o sırada şafak dalgayı andıran alçak bulutların üstünde sökmeye başladı ve Pino kısa süre sonra Piazzale Loreto ile Beltramini'nin taze meyve ve sebzelerinin kuzeybatısında olduğunu anladı. Günün ilk ışıklarında koşup soluğu meyve standında aldı. Kapıyı çalıp üst kattaki merdivenlere doğru seslendi. ''Carletto, Carletto orada mısın? Ben Pino.'' Cevap gelmedi. Kapıya vurup seslenmeye devam etti ama arkadaşı cevap vermedi. Pino ümitsizliğe kapılarak güneye doğru yürümeye koyuldu. Santrali geçene dek nereye ve neden gittiğinin farkında değildi. 5 dakika sonra kendini Hotel Diana'nın mutfağında buldu. Balo salonunun çift kanatlı kapısını itti. Burada Amerikan askerleri ve İtalyan kadınlar vardı. Aradan 2 sabah geçmişti ama her yer boş şişelerle kaplıydı. Yerdeki kırık camlar ayakkabılarının altında çıtırdadı, lobiye giden koridora baktı. Binbaşı Frank Knebel oradaydı. Duvara yaslanmış masada oturuyordu. Kahve içiyordu ve akşamdan kalma olduğu her halinden belliydi. ''Binbaşı'' dedi Pino ona doğru yürüyerek. Knebel başını kaldırıp baktıktan sonra güldü. ''Pino Lella, Boogie Woogie çocuk, sen nerelerdeydin dostum? Bütün kızlar seni sorup durdu.'' ''Ben...'' Pino nereden başlayacağını bilmiyordu. ''Sizinle biraz konuşabilir miyim?'' Binbaşı Pino'nun gözlerindeki ciddiyeti gördü. ''Elbette evlat'' dedi, ''bir sandalye çeksene.'' Pino'nun sandalye çekmesine fırsat kalmadan 10 yaşlarında bir çocuk ön kapıdan hızla içeri dalıp bozuk bir İngilizce ile ''Il Duce, binbaşı K'' diye bağırdı. ''Mussolini'yi Piazzale Loreto'ya getiriyorlar.'' ''Şu anda mı?'' dedi binbaşı Kneber hızla ayağa fırlayarak. ''Emin misin Victor?''
''Babam bunu o duymuş.''
''Giderim dedi Kneber Pino'ya. Pino tereddüt etti binbaşıyla konuşmak ona. ''Haydi Pino, tarihe tanıklık edeceksin.'' dedi Amerikalı. ''Dün satın aldığım bisikletlere binelim.'' Pino Anna'nın ölümünün yarattığı sisin bir an aralandığını hissedip başını salladı. Il Duce'yi en son Kardinal Schuster'in ofisinde Hitler'in süper silahının devreye sokulması için yalvarırken ve Führer'in Bavyeralı gizli yeraltı sığınağında bir yatak kapabilmeyi umarken bıraktıktan sonra ona neler olduğunu merak ediyordu. Knebel'in resepsiyonun arkasına gizlediği 2 bisikleti alıp otelden çıktıkları sırada diğer insanlar ''Onu getirmişler, Il Duce ellerinde'' diye bağırarak Piazzale Loreto'ya doğru koşuyorlardı. Pino ile Amerikalı binbaşı bisikletlerine atlayıp hızla pedal çevirdiler. Kısa süre içinde başka bisikletler de onlara katıldı. Her biri kırmızı fularlarını ve bayraklarını sallayarak ve görevden alınan diktatörü görmek için can atarak hızla ilerlediler. Beltramini'nin taze meyve ve sebzelerinin önünden geçip Piazzale Loreto'ya vardılar. Esso benzin istasyonunun ve Pino'nun Tullio Galimberti'nin infazına tanıklık ederken üstüne çıktığı direklerin etrafında küçük bir kalabalık toplanmıştı bile. Pino ve binbaşı Knebel bisikletleri kenara koyduktan sonra direklerin üstüne tırmanan 4 adamın yanına gitti. Adamların ellerinde halatlar ve zincirler vardı. Amerikalı gittikçe büyüyen kalabalığın önüne geçmek için kendine zar zor yol açarken Pino da onu takip etti. Benzin pompalarının yanında 16 ceset vardı. Benito Mussolini çıplak ayaklarıyla tam ortada, iri kafası metresinin göğsündeydi. Kukla diktatörün gözleri boş ve donuktu. Pino'nun Garda Gölü'ndeki villada gördüğü delilik artık sadece bir anıydı. Il Duce'nin üst dudağı geri çekilince açığa çıkan dişleri onu her an o meşhur tiratlarından birini çekmeye başlayacakmış gibi gösteriyordu. Klarette Petacci Mussolini'nin altındaydı ve başı cilve yapıyormuş gibi öteki tarafa dönmüştü. Kalabalığın içindeki gerillalardan bazıları Mussolini'nin infazcılar geldiği sırada metresiyle seviştiğini söylüyordu. Pino etrafına bakındı. Kalabalık dörde katlanmıştı ve bir trajik operanın sonunda sahnede toplanan koro gibi dört bir yandan akın akın insanlar gelmeye devam ediyordu. Öfke içinde bağıran bu insanlar, Nazileri kapılarına kadar getiren adamdan kişisel intikamlarını almak istiyorlardı. Biri Mussolini'nin eline oyuncak bir kraliyet asası tutuşturdu. Sonra Dolly'nin apartmanındaki koca karıyla aynı yaşlarda bir kadın sallana sallana kalabalıktan ayrıldı. Il Duce'nin metresinin üstüne çömelip yüzüne işedi. Pino'nun midesi kalktı ama kalabalık vahşileşmiş, kendini kaybetmiş, ahlaksızlaşmıştı. İnsanlar kendini kaybetmiş gibi gülüyor, kutlama yapıyor ve anarşiden besleniyordu. Bazıları cesetleri daha da fazla aşağılamak için bağırırken halatlar ve zincirler elden ele geziyordu. Kalabalığın içinden çıkan bir kadın tabancasıyla Mussolini'nin kafasına beş el ateş etmesi, cesetlerinin dövülmesi, etlerinin kemiklerinden sıyrılması için daha fazla insanın yuhalayıp ıslık çalmasına neden oldu. İki gerilla kalabalığı geri püskürtmek için havaya ateş ettiler. Bir başka gerilla üstlerine yangın hortumu tutmaya çalıştı. Pino ve Knebel o ana kadar çoktan geri çekilmişti ama diğerleri öfkelerini dışa vurmak için hevesli bir şekilde cesetlere yaklaşmaya devam ediyordu. ''Asın onları!'' diye bağırdı koronun içinden bir ses. ''Onları görebileceğimiz bir yere asın!'' ''Kancaları dizlerinin arkasından sokun!'' diye şakıdı bir diğeri. ''Domuz gibi ipe dizin onları!'' Mussolini ayaklarından kirişe çekildi, başı ve kolları aşağıdaydı. Gittikçe artan kalabalık iyice delirdi. Neşe içinde ayaklarını yere vurdular, yumruklarını sallayıp destek çıktılar. Il Duce o anda dek öyle kötü dayak yemişti ki kafatası içe göçmüştü. Görüntüsü groteskten de öteydi, kabusun içinde bir hayal ürünü gibiydi ve Pino'nun son bir senedir sürekli olarak konuştuğu adamla uzaktan yakından ilgisi kalmamıştı. Sonra Claretta Petacci'yi kirişe çektiler. Eteği göğüslerine doğru düşünce külot giymediği açığa çıktı. Bir gerilla papazı kirişe tırmanıp Petacci'nin eteğini bacaklarının arasına sıkıştırınca kalabalık adamın üstüne çöp yağdırmaya başladı. Dört yüksek rütbeli faşistin daha cesedi kirişlere asıldı. Gittikçe artan sıcağın altında cesetlere yapılan saygısızlık devam ederken en sonunda barbarlık Pino'nun kederden şaşkına dönen ruh haline fazla gelip onu hasta etti. Başı dönüyor, midesi bulanıyordu ve her an bayılacak gibiydi. Bir adam ön saflara getirildi. Adı Starace'ydi. Starace'yi Mussolini ile metresinin asılan cesetlerinin altına getirdiler. Starace kolunu kaldırarak faşist selamı verdikten sonra altı gerilla onu vurarak öldürdü. Piazzale Loreto'daki kana susamış kalabalık delirmiş gibi şarkı söyleyip daha fazla faşistin öldürülmesi için bağırıp çağırıyordu. Ama Starace'nin vurulmasına şahit olmak Pino'nun aklında yeniden Anna'nın ölüm anını getirmişti. Aklını kaçırıp kalabalığın içine karışabileceğini düşündü. ''Tiranlar işte böyle düşer.'' dedi Pinbaşı Knebel tiksinti içinde. ''Bu hikayeyi yazsam başlığı bu olurdu. Tiranlar işte böyle düşer.'' ''Ben gidiyorum Binbaşı.'' dedi Pino. ''Daha fazla dayanamayacağım.'' ''Ben de geliyorum dostum.'' dedi Knebel. Sayısı 20.000'i belki de daha da fazlayı bulmuş olan kalabalığın içinde insanları ittirerek kendilerine yol açtılar. Ancak meyve standının karşısına vardıklarında saygısızlıklarını iletmek üzere Piazzale Loreto'ya gelen insanlara karşı rahatça yürüyebilecek duruma geldiler. ''Binbaşı'' dedi Pino, ''sizinle konuşmam gerek.'' ''Evlat, bu sabah geldiğinden beri seninle konuşmak istediğimi biliyorsun.'' dedi Knebel sokağın karşısına geçerlerken. Beltramini'nin taze meyve ve sebzelerinin kapısı artık açıktı. Carletto kapının eşiğinde duruyor ve akşamdan kalma olduğu için hasta görünüyordu. Pino'ya ve Amerikalı'ya ruhsuzca gülümsedi. ''Bir hareket gecesi daha değil mi binbaşı?'' dedi Carletto. ''Ona harekat denir.'' dedi Knebel gülerek. ''Ama daha da iyisi oldu. İkinizi de aynı anda yakaladım.'' ''Anlamadım.'' dedi Pino. Çocuklar, Amerika'ya yardım etmek ister misiniz diye sordu binbaşı. Bizim için bir şey yapmak ister misiniz? Zor bir şey, tehlikeli bir şey. Ne gibi diye sordu Cardetto. Şu anda söyleyemem dedi Knebel. Ama hayati bir önemi var ve başarırsanız Amerika'da bir sürü arkadaşınız olacak. Hiç Amerika'ya gitmeyi düşündünüz mü? Bunu hep düşünüyorum dedi Pino. İşte fırsat dedi binbaşı. Ne kadar tehlikeli peki diye sordu Cardetto. Söyleyemem, öldürülebilirsiniz. Cardetto biraz düşündükten sonra ben varım dedi. Pino kalbinin tuhaf bir mani içinde deli gibi çarptığını hissederek ben de varım dedi. Harika dedi Knebel. Araba bulabilir misiniz? Dayımın arabası var ama tekerlekleri yok. Olsaydı da fazla uzağa gidemezdi. Sam amca tekerleklerin icabına bakar dedi Knebel. Bana anahtarları ve arabanın bulunduğu adresi verirseniz arabayı hazırlattırırım. Ve yarından sonraki gün sabah 3'te Hotel Diana'da sizi bekliyor olur. 1 Mayıs'ta tamam mı? Ne yapacağımızı ne zaman öğreneceğiz dedi Cardetto. Sabah 3'te. Yarından sonraki. Knebel bir anda durdu. O anda herkes tankların sesini duydu. Dizel motorlar kükrüyordu, tekerlekler omurdanıyordu. Piazzale Loreto'ya koştuklarında Pino'nun gözünün önünde savaş filleri geldi. ''Sherman'lar geliyor dostlarım!'' diye bağırdı binbaşı Knebel yumruğunu havaya savurarak. ''İşte Amerikan 5. ordusu süvarileri. Savaş devam ettikçe şişman kadın şarkı söylüyor.'' 42. ayrımın sonu. Sayfa 424.